Başkanım Podcast. Gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Gencer.
Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Bendeniz Akif Emirhan Akgel. Bu hafta Apolitik'in 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Furkan Gencer'le merhaba Furkan.
Merhaba.
Bu hafta bizim 10 yıllık dönemler şeklinde sinema seçkimizin 90'larına geldik artık. Önce 2010'ları konuşmuştuk, 2000'leri geçen bölümde konuştuk. Bu sefer 90'lardayız. 90'lardan daha önceki programlarımızda da olduğu gibi 5'er tane film seçtik. Bunlar herhangi bir sıralamaya tabi tutmadan seçtik. Beğendiğimiz, sizlerle paylaşmak istediğimiz filmler. Her zamanki gibi neşeli, alemci delikanlılarız. İmamlık, hocalık, uzmanlık iddiamız yok. Önceden belirtelim. O zaman senin ilk filmine başlayalım.
Goodfellas ilk filmim. 1990 yılında Martin Scorsese'in çektiği film. Scorsese'in böyle zirvede olduğu dönemlerden birisi. Sinema tarihinde en iyi gangster filmlerinden birisi. Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci. Hikayesi şöyle. Nicholas Pileggi'nin bir kitabı var. Vice Guy diye. Kitaptan uyarlanan bir hikaye. İrlandalı ve İtalyan kökenli bir Henry Hill var. Onun hikayesini anlatıyor. Henry Hill 60'lardan 80'lere doğru yükselen bir gangster. 80'lerin sonlarına doğru düşüyor. 80'lerden sonra düşmeye başlıyor. Biz o dönemi izliyoruz. Bu film gerçekten çok iyi bir filmdi. O burada Ray Liotta bu filmde hani başrol teklif edilmiş. Bunu rol almak için Tim Burton'ın böyle Batman filminden vazgeçmiş. Orada da Harvey Dent'i oynayacakmış. Ama iyi ki vazgeçmiş. O film zaten kötüydü. Bayağı eleştirilmişti. Kariyerinin böyle en iyi filmlerinden birini çekti.
Ki Ray Liotta'nın bana sorarsan hani daha böyle iyi başka bir filmi yani yok. akla da gelmiyor. Hani bir tek Goodfellas.
Yani açıkçası benim gelmiyor. Aynen. Plan sekans sahnesi çok meşhurdur. Bir 2 dakika 20 saniye olması lazım.
O lokantaya giriş sahnesini diyorsun değil mi? Arkasından evet, takip evet. Ediyorsun.
Normalde izin vermemişler ön kapıdan girmelerine. O yüzden aslında senaristler izin alamamış. Hmm. Arka kapıdan giriyorlar. Diyaloglarının çoğu doğaçlama. Joe Pesci'nin meşhur bir sahnesi vardır. Vay,
çok iyiydi.
Funny How. O mesela gerçekten bir doğaçlama ve o Chicago'da yaşamış olduğu bir durumu anlatıyor.
Zaten Pesci'nin o oyuncular içerisinde tek Oscar alan olması da ki filmin de tek Oscar'ı en iyi yardımcı erkek oyuncu diye.
Oscar'ı hiç beklemiyormuş bu arada. Mesela şeyi izledim. Oscar konuşmasını. 20 saniye falan galiba çıkıyor. Teşekkür ediyor ve gidiyor. Ondan sonra diyorlar işte neden böyle bir şey yaptın? Ben böyle bir şey beklemiyordum diyor. Ama zaten çok ilginç bir karakter.
Öyle diyeyim. O zaman benim ilk filmime geçeyim. Buradan Nemaye Nazdik diye geçiyor ismi. Close Up orijinal ya da İngilizce. İsmi ki orijinalde de Close Up diyorlar. İran yapımı Yakın Plan. 1990 yapımı bir film. Abbas Kiarostami'nin bence en iyi filmi. Yani izlediklerim içerisinde. Film genel standart kurgulardan biraz farklı. Bugün çok popüler olan bu dokudrama dedikleri işte belgeselle film karışımı yapımları olur ya. Onların sanki öncüllerinden gibi. Hüseyin Sebziyen diye bir eleman kendisini bir aileye Muhsin Mekmelbaf olarak tanıtıyor. Meşhur yönetmen olarak. Diyor ki işte ben film çekeceğim. Projesini anlatıyor, düşündüğünü. Ondan sonra aileden evlerini kullanmak için izin istiyor. Ailenin sinema meraklısı olduğunu da filmde oynatacağını söylüyor. Fakat aile şüpheleniyor biraz. Böyle pek o sıralarda Mekmelbaf'ın artık yüzü gazetelerde falan pek yok mu? Nedir bilmiyorum. Sonra birisine işte rica ediyorlar onu tanıyan. Geliyor diyor ki yok diyor bu başka birisi size yalan söylüyor diye. Sonra polis basıyor. Bunu tutukluyorlar vesaire. Bu gerçekten olmuş bir olay. Bunun akabinde Kiarostami mahkemeyi takip ediyor. Mahkeme görüntüleri var filmde. Cezaevindeyken Sebziyan mesela onunla gidip bizzat görüşüyor falan. Daha sonra da bu bahsettiğimiz hadiseleri çıktıktan sonra hapisten oturup tekrar aileyle de görüşüp onlarla tekrar bunu canlandırıyorlar. O yüzden hakikaten çok şahane de bir kurgusu var. Bu da Kiarostami tam bir filmi çekerken ortasında bırakıp gidiyor. Bu hikayeyi duyunca çok ilginç geliyor. Bırakıyor onu projeye tam başlamadan hemen cezaevinden izin alıyor, mahkemeden izin alıyor vesaire. Kiarostami'nin hani Kirazın Tadı filmi mesela var ya birazdan inşallah konuşacağımız. O filmde gerçekle film böyle bir iç içe geçer. Bilhassa filmin sonunda öyledir. Bu onun en iyi yaptığı yer ya da en bariz olanı. Bir yanda gerçek var. İşte bu adamın aileyi kandırması, hapse girmesi vesaire. Bir yandan da bir kurgu var hani. Daha sonrasında bunları tekrar çekmeleri. O açıdan hakikaten çok ilginç bir filmdir. teknik olarak sıra dışı benzersiz bir yapım. Teknik kısmının sıra dışılığını da anlatmayayım. O filmin sonlarına doğru çünkü oluyor. İzleyenler açısından sürprizi bozmayalım. Ailen mesela ilginçti. Bir de o ilgimi çekmişti. Azerbaycanca konuşuyorlar kendi aralarında da bir.
Evet.
Ekmek fabrikaları varmış anladığımız kadarıyla. Onların da. Çok hoşuma giden filmdir. Hakikaten izlediğim en iyi filmlerden birisi ki 90'ların sanırım tartışmasız en iyisi olabilir benim için. Burada da ufak bir bilgi daha aktarayım. Oradaki Sebziyen ne yazık ki 2006'da kalp krizi geçirip vefat etmiş. Filmle de sinemaya çok meraklı, çok tutkulu bir isimmiş. Toprağı
evet, çok samimiydi yani. Gerçekten hikayesinde de oyunculuğunda da hani çok böyle profesyonel bir oyuncu değil, şey değil ama o kadar samimi anlatıyordu ki zaten mahkeme sahnelerindeki o söyledikleri sanatla ilgili, sinemayla ilgili söyledikleri hani altın harflerle yazılacak şeyler. Güzel bir filmdi, ben de izlemiştim.
Çok etkileyici hakikaten. Bir tane şeyi gördüm bu vesileyle araştırırken, hiç haberim yoktu. Kuzey Avrupa ülkelerinden birisinde, İsveç olabilir, bir müzik grubu. Filmdeki o meşhur motosiklet sahnesi var ya. Onu,
evet o çok iyiydi.
Onu tekrar ederek bir klip çekmişler. Müzik klibi. Ona bir atıf yapmak için aynı zamanda. Çok hoş olmuş. Hakikaten.
Onu da paylaşırız o zaman. Gerçekten ama o motosiklet sahnesi çok samimiydi.
Evet,
çok böyle
duygusaldı.
O çiçekler. Ya insanın içinde bir şey kalıyor.
Eyvallah. Bir dokunuyoruz.
Kimler yönetmen oluyor bu adamın.
O zaman buradan senin ikinci filmine geçelim.
Tamam. Benim filmim yine ilk filmdeki gangster filmiydi. İkincisi gerilim, dram, cinayet diyebileceğim bir film tanımlarsak. 1995 yapımı, David Fincher'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Andrew Kevin Walker'ın yazdığı Seven filmi. Seven çok karanlık, gerçekten bunaltıcı bir atmosfere sahip bir film. Hristiyanlıkta bulunan 7 ölümcül günahı işleyenlere öldüren bir seri katilin hikayesini anlatıyor. Çok iyi oyuncular var. İşte Brad Pitt, Kevin Spacey, Morgan Freeman. Morgan Freeman ve Brad Pitt polis, dedektif. Birisi dedektifliğe yeni başlayan, diğeri emekli olmak üzere bir dedektif. İkisinin de hayata bakış açıları çok farklı. Bir yandan da Kevin Spacey var. Hristiyanlıkta bulunan 7 ölümcül günah ne? Belki hani onu söylemek gerekir. Öfke, açgözlülük, kıskançlık, işte oburluk, şehvet, gurur, tembellik. Yani bunları işleyenleri tek tek seri katil öldürüyor. İşin ilginç tarafı hiçbir izleyici bu ölümleri görmüyor. Kanlı sahneleri daha sonra, polisler geldikten sonra görüyoruz. Yani çok karanlık bir atmosferi var. Burada hani senariste soruyorlar işte Andrew Kevin Walker'a nereden esinlendin? O da diyor ki New York'tan esinlendim. Çünkü ben New York'ta bir gün yürüyordum diyor. 7 günahı işleyen bir sürü şey gördüm. O cadde boyunca 7 günahı gördüm.
Her yer günahkar dolu burada.
Bu filmde işte dediğim gibi çok böyle ilginç nüansları olan, yani mesela filmin son sahnesi bu bayağı böyle hayranları tarafından alternatif senaryolar yazılan bir film olmuş. Spoiler vermeyeyim.
Ben de izleyeyim. Hala verme çıkan... yani. Epey bir zaman listemde duruyor öyle. Hiç izlemedim.
Muhakkak izle. Filmden çıkanlar olmayan şeyleri olmuş gibi anlatmış. Yani mesela X kişisi öldürüldü ya da kutunun içinde şu vardı diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Ya zaten David Fincher'ın ikinci filmi bildiğim kadarıyla. İlki Alien'dı. İkincisi bu. Sonra işte Game, Fight Club diye geliyor. Zaten çok başarılı bir yönetmen. O yüzden Seven'ı aldım. Gayet başarılı, gerilim dolu bir filmdi. Muhakkak izleneyim.
Tavsiye ediyoruz. Ben bir izleyeyim.
Evet, tavsiye.
Benim ikinci filmim 1991 Tayvan yapımı A Brighter Summer Day diye geçiyor. Türkçe'de resmi bir ismini bulamadım. Aydınlık Bir Yaz Günü diye tercüme edebiliriz sanırım. Edward Young'ın filmi, daha önce 2000'leri konuşurken onun şaheseri Yi Yi Ha'dan bahsetmiştik. Yine aynı yönetmenin yine mükemmel bir filmi. Kusursuz diyebilirim hakikaten. Çince ismi, ki Almanya'da da hani festivallerde kullanılan isim, Guling Caddesi'nde bir gencin katli şeklinde. Aslında hani hikaye özetle bunu anlatıyor. Hani orada bir cinayet vakasını. Yönetmen kurgusu ne yazık ki 4 saate yakın. Yani bayağı uzun bir film. Ama hakikaten değiyor. İsteyen dizi gibi de izleyebilir parça parça. Farklı versiyonları da var ama bu 4 saatli mutlaka izlemek lazım eğer zaman ayrılacaksa. Komünistler galip geldikten sonra Çin'deki iç savaşta Çin'den anakaradan Tayvan'a epey bir göç oluyor. Bu göç eden aileler tabii bir kararsız bir konumda kalıyorlar. Kendilerini öyle bir ortamda buluyorlar ki acaba geri dönebilecekler mi? Yoksa yeni kaldıkları yer uyum sağlamaları mı lazım? Tabii çocuklar da bu durumda ne yapacaklarını bilemiyorlar. bir hem ait olma hem bir biçimde birbirini koruma için çeteler oluşturuyorlar. Ufak ufak iki tane çetenin birbiriyle çatışması var burada. Bunlar hani ergen çocuklar, öyle söyleyeyim. Orada gece okulları diye bir okul sistemi varmış bir dönem Tayvan'da. Eğer başarısız olurlarsa lisede öğrenciler o gece okullarına gidiyorlar ya da ortaokul öğrencileri. Hani bir nevi takviye gibi bir şey. Dolayısıyla orada hani aynı zamanda birbirlerine bir biçimde işte Çin'den gelenler, orada yararlı olanlar vesaire böyle dayanışma içerisine giriyorlar. Belirsizliği komple aslında film anlatıyor. Yani bir yanda işte babanın çok hoş bir ifadesi vardı. Biz Japonlarla o kadar savaştık, buraya geldik, Japonların evlerinde kalıyoruz diye. İşte Tayvan'da Japonlar orayı kolonileştirdiğinde kurdukları evlerde hala daha insanlar o usulde falan yaşıyorlar. Çünkü o evlerde kalanlar da genelde Çin'in diyelim ya da Tayvan'ın bu durumda daha düşük gelir grubuna mensup olanları. Shao Si başroldeki bizim karakterimizin adı, genç oyuncunun. O da ilginçtir. Chang Chen meşhur bir oyuncu Çin'de. Onun da ilk başrolü. Babası rolündeki isim de asıl kendi babası hakikaten. Gerçek hayattaki. Daha sonra işte Kaplan ve Ejderha'da oynadı. Ang Lee'nin ya da işte Kawai Wong Grandmaster filmi vardı. Ip Man'ın hayatını anlatan. Orada oynadı. Huo Xiaoxian diye okunuyor sanırım ismi yönetmen. Bunun da Assassin diye bir film vardı. Orada rol aldı falan. Ben bunları da hani bilmiyordum. Bu filmlerin hepsini izlemiştim ama sonradan bunu görünce böyle o başrol oyuncusunun çocukluk yıllarında İlk başrolünün bu filmi olduğunu da böylece öğrenmiş oldum. Hakikaten çok estetik, çok zarif bir film. Meraklısın, özellikle görsel tarafı kuvvetli böyle filmleri sevenler için kesinlikle tavsiye olunur diyeyim. 1991 yapımı Brighter Summer Day.
Film çok uzundu diye izlemedim gerçekten. O kadar güzel görseller var ki. Bakıyorum, çok zarif. Tam filme başlayacağım.
Yani parlak bir kapı topuzunun, metal kapı topuzunun üzerindeki yansımayı falan çekecek kadar böyle hani o uzunlukta içine çekiyor insanı o durağanlık, biliyor musun?
Evet. Zaten izledikten sonra bir şekilde devamı geliyor. O kadar çok film seçeneği var ki zaten hangisini izlesek diye. Erteledik ama bu sefer izleyeceğim.
İnşallah.
Bu ay izleyeceklerim arasında, onu söyleyeyim.
Şahane olur. Buradan senin üçüncü filmi.
Üçüncü filmi.
Geçelim.
Üçüncü filmi yani nasıl anlatsam bilmiyorum, bu film sen anlatsan daha iyi olabilirdi aslında. 1997 yapımı, İran yapımı, Abbas Kiarostami'nin yönetmenliğini yaptı. Kiraz'ın Tadı. Oh. Altın Palmiye ödülü aldı. Bazı filmler vardır. Bugün anlatacağım filmlerin çoğunun da zaten hikayesini önceden bilmiyordum. Ben özetleri genelde okumam yani, daha doğrusu ne anlatıyor bu filmde diye. Çok beklemediğim bir filmse direkt izlerim yani, hiç konusuna bakmadan. Bu da aynı şekilde öyle bir filmdi. Şimdi burada intihar etmek isteyen, kendisini gömmek için bir adam arayan bir adamın hikayesini izliyoruz. Veli Bey böyle yaşamdan, hayattan zevk almıyor. Şehirde yavaş yavaş insan aramaya başlıyor. Çünkü intihar edecek. İntihar ettikten sonra üzerine birinin toprak atması gerekiyor. Şehirde çoğu yeri dolaşıyor. İşte inşaat işçilerinin çalıştığı yerlere. Bakıyor oradakilerin hiç gözü tutmuyor.
Anlaşılmıyor sanki adamın niye birilerini aradı. Millet biraz da bir yaklaşıyor. Hayırdır, sen bizden ne istiyorsun der gibi bakıyorlar.
Bu adam bir şey arıyor. Bir şey arıyor ama ve tatmin olmuyor. Bakıyor, kararsız. İşte yavaş yavaş insanlarla karşılaşmaya başlıyor. Taşla'da. İşte ilk karşılaştığı kişi mezar taşı işleriyle uğraşan birisini görüyor. Ona teklif ediyor. Arabasını alıyor. O hemen tersliyor. Halbuki mantıken baktığımız zaman bu işlerle uğraşan birinin böyle şeylere sıcak bakması gerekirdi. İniyor. İşte ikinci bir adamı aracına alıyor. İkinci adam da asker bir çocuk. Sonuçta asker çocuğa da baktığın zaman hani burada temsiller var. Temsiller işte ne bileyim.
Sözünü unutma. Millet olarak da var orada. Yani bir işte birisi Kürt, birisi Afgan. Birisi işte en sondaki Azerbaycan Türkiye, hatta Türkçe bir şiir de okuyor. Onu da söyleyeyim. Evet, ne Türkçe olduğunu söylemeyelim. Bunların her birinin İran toplumunda da bir karşılığı var. Orada intihar etmek isteyen Farisi mesela. Hepsini hani öyle bir tek tek gönderme de yapıyor.
Aslında asker kavramı da zaten yani. Ne bileyim, asker dediğin zaman savaşmak, işte,
öldürmek,
savunmak, ölmek.
Mesleğinin öldürmek, tanımlarından birisidir yani. Meslek tanımı dahilinde.
Aynen. Sonra bu insanların da ihtiyacı var.
Evet.
İşte çocuk çünkü anlatıyor orada hikayesini. Çiftçilik yapıyor. İşte parası yokmuş. Parasızlıktan dem vuruyor. Şunu da görebiliyoruz. Bu ana karakter intihar etmek istiyor ama fakirlikten değil. Parası da var kendisine yetecek. Ama bir tatminsizlik var. Bir hayattan keyif alamıyor. Haz alamıyor. Biz arabada onunla yolculuk yaparken etrafı da izliyoruz. Yolu izliyoruz. Virajlı yolları izliyoruz. İşte sırayla asker, ondan sonra bir bekçiyle karşılaşıyor. Ondan sonra ilahiyatçı birisiyle karşılaşıyor. Hepsi reddediyor. Sonra işte dediğiniz gibi bir Türk'le karşılaşıyor. Hepsi onun hayata dair yaşamdan nasıl zevk alabileceğini anlatıyor. Çok ilginç bir filmdi. O yüzden çok fazla hani hikayenin de tamamını anlatmak istemiyorum. Hani muhakkak izlenmesi gereken filmlerden birisi. Biraz daha böyle işte çok gösterge bilimsel diye bir kavram vardır ya. Hani onlar üstünden gidilirse film üzerine bayağı konuşulur.
Konuşacak çok şey var. O yüzden biz devam ediyoruz. Hakikaten şahane film. O zaman bir başka şahane filme geçelim. Benim üçüncü seçtiğim film 1994 Hong Kong yapımı Chungking Express filmi. Kar Wai Wong'u geçen bölümde konuşmuştuk. Aşk Zamanı filmiyle In the Mood for Love senin seçtiğin filmiydi 2000'li yıllar için. 90'lı yıllarda da hakikaten onun kadar olmasa da estetik hoş bir film çekmiş. Paralel iki aşk hikayesini biz burada takip ediyoruz. Çok tanınmış iki aktör Takeshi Kaneshiro ve Tony Leung. Bunlar ikisi de birer polis memuru. Kaneshiro bir gizemli bir kadına aşık oluyor. Kadının başta ne olduğunu bilmiyor. Uyuşturucu işiyle uğraştığını sonra öğreniyor diyeyim. Tony Leung ise bir lokantada ki lokanta bayağı bildiğin dönerci yani. Baktığın zaman oradaki dönerci kıza sürekli bir California Dreamin dinliyor hani mamazan papazı.
Çok iyiydi ama ya gerçekten.
Değil mi? Anlatılan aslında temelde hikaye bu ama bunu anlatış biçimi zaten bunu farklı yapan. Çarpıcı bir hikaye. 90'lara özgü bir çekim tarzı var. Zarif. Sade aynı zamanda oyunculukları çok gerçekçi. Kurgusu böyle çok, çok enerjik ona rağmen mesela geçişler hızlı geçişler olan yerler var. Hareketli kamerayla takip ettiği yerler var falan. Epey de melankolik.
Evet yavaşlatılmış da var.
Aynen epey de melankolik bir film. Hani şey sahnesini belki hatırlarsın mesela Takeshi Kaneshiro'nun bu şey ananas konservelerine bakıyor. O ayrıldığı zamana dair son kullanma tarihi olan ananas konservelerini alıyordu falan. Hatta hani aşkında acaba son kullanma tarihi var mı falan diye böyle kendi kendine soruyor. Şey kısmı da yanında diyelim sadece
tarih kaçtı? Nisan olması lazımdı. Ya da Mart mı?
Hatırlamıyorum ben de. Ona bakmak lazım. İyi söyledin.
Çünkü genelde hayranları paylaşıyor.
Öyle mi? Aslında burada şey yapıyor. Biraz daha uzun tutuyor filmi de çok uzun olduğunu görünce normalde bu 1 saat 40 dakika falan olması lazım. Kesiyor. Bu Fallen Angels filmi vardır. Yine Kawai Wong.
Evet.
Onu ayrı bir filme uyarlıyor ondan sonra. Oradan devam ediyor diyeyim. Hmm. Ama bu film hakikaten çok keyifli. Hoş. O melankolik havasına rağmen aynı zamanda sevimli bir film.
O melankolik hava şuydu. Kız çocuğu terk ettikten sonra ertesi gün evi su basıyordu. Hmm. Adam çok ağladı. Çok ağladığı için su basmış. Yani böyle her yer su oldu gibi bir şey de var. Çünkü hiç alakasız bir anda öyle bir şey oluyor. Tam bunun üstüne. O yüzden hani bende de böyle bayağı böyle bir şey bırakmıştı, iz bırakmıştı.
Çok güzel.
Unutmam. Mesela ben zaten çok severim.
İlk dönem filmi de çok güzeldi de. Kawai Wong bu Grandmaster falan pek tutmadı. Bozdu demek istemiyoruz ama.
Ben aslında Grandmaster'ı çok sevdim de farklı bir tarzı vardı Grandmaster'da.
İnsan hep şeyi bekliyor değil mi? Böyle bir 2046 bin işte In the Mood for Love falan öyle bir şey bekliyor ama sağlık olsun. Biz onu öyle de seviyoruz diyerek.
Ya, demek ki parası falan bitti. Popüler biraz böyle bir şeyler üretelim. Gişe rekorları kırsın gibi.
Ip Man da çok böyle hani artık tükendi yani. Donnie Yen'le bile bir sürü film çektiler. 1, 2, 3, 4 yok ön hikaye, gençliği, yaşlılığı işte başka oyuncularla. Zaten tükenmiş bir hikayeydi. Onu tekrar çekmek gerekli miydi bilmiyorum açıkçası.
Doğru.
Devam edelim buradan. Senin dördüncü filmine
benim
geçelim.
Dördüncü filmim yine anlatması zor. Gerçekten. İzlemesi bunların kolay ama anlatması zor. 1993 yapımı Blue, Mavi filmi. Kieslowski'nin
üç renk
bu renk üçlemesini, evet üç renk serisinin renk üçlemesini yani Fransız bayrağını anlatan mavi, kırmızı, beyaz filmlerinden ilki 1993. Galiba kısa bir süre sonra zaten kırmızı çıkıyor, sonra da beyaz çıkıyor. Zaten Kieslowski şiirsel sinema diyebileceğimiz şiirsel yönetmenlerden biri.
Şeyin Fransız bayrağındaki bu üç rengin her birinin o meşhur üçlemede vardır ya onlarda liberté, égalité, fraternité diye.
Özgürlük, eşitlik,
kardeşlik. Meselesi. Bu Juliette Binoche'nin oynadığı iki filmde de rol almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Birinde Juliette Binoche vardı galiba beyazda. Kırmızıda Binoche yoktu. Doğru onda da şey vardı.
Bir tek mavide oynuyor.
İrene Jacob var tamam. Burada mesela müzik kısmında da ben çok hoşuma gitmişti bu film ya.
Ya film şöyle zaten hani azıcık biraz hikayesini anlatırsam.
Tabii.
Zaten ana karakterimiz Pinoche oluyor. Besteci olan kocasını ve 5 yaşındaki kızını kazada kaybediyor.
Evet.
Kazada kaybettikten sonra Zaten kendi hastanede uyanıyor ve eşini ve çocuğunu kaybeden kişinin bu acıdan nasıl kurtulacağını izlemeye çalışıyoruz. Ya da bu acıyı nasıl yaşayacağını. Biz orada zaten karakterle işte empati kurmaya başlıyoruz. Kadın hiç ağlamıyor. Ağlama gibi bir şey yok. O geçmişinden kopmaya çalışıyor. Daha doğrusu bu acının üstesinden nasıl gelirim gibi biz nasıl özgür kalabiliriz.
Mavi'nin de bir melankoliyle özdeşleşmesi de var ya herhalde.
Evet, zaten filmin tamamında işte Mavi artık bir karakter oluyor. Yani filmin işte ana karakteri kadın, bir de Mavi karakteri oluyor. Lamba, ışıklar, havuza atlıyor. Havuz maviliği, onları görüyoruz. Yani bu geçmişinden kopmaya çalışıyor. Sürekli biz bunu izliyoruz. Bir zaman sonra bunlardan kopamayacağını anlıyor. Kopamadıktan sonra da eksik olan şeyleri işte tamamlamaya başlıyor. Mesela hep uzak durduğu şeyler vardır. Mesela ne yapıyor? Çok aslında maddi durumları iyi olan zengin birisi taşınıyor evinden. Daha küçük bir apartman dairesine taşınıyor. Mesela eşinin tamamlaması gereken bir beste var. Onları tamamlamaya başlıyor. Yani hani bu yüzleşmeden insan özgürleşemiyor. Eksik olanları tamamladıktan sonra ne yapıyor? Bu acıyla yüzleşiyor. Yüzleştiği zaman da işte ağlıyor. Mesela filmin sonunda ağlıyor.
Benim çok şey aklımda kalmıştı. Öyle birkaç tane sahne var. Birisi o flüt sahnesi. Hiç unutmuyorum o müziğin çaldığı. Bir diğeri de bu kedi sahnesini hatırlar mısın? O eve geldiği zaman bir fare olduğunu evde görüyor. Sorunu nasıl çözeceğini bilmiyor. Fareden de çok korkuyor. Komşusunun kedisine ödünç alıyor. Evin içerisine bırakıp kapıyı çekiyor üzerine ki hani o sorunu çözsün diye. Bu hani sorun çözmekteki tercih de aslında birçok şey yorulabilir. Bilmiyorum hani bunu okuyanlar nasıl okumayı tercih ediyorlar ama bana çok ilginç gelmiş, hafızama kazınmıştı yani. Epey oldu izleyeli ama bu hala bende kaldı.
İyi bir filmdi. Duygusal bir filmdi. Genel olarak zaten seri iyiydi. 3 bölümde de mesela şey var zaten. Belli sahneler var. İşte çöpe atma sahneleri. Yani hep böyle birbirine benzer.
En iyisi hangisiydi sence?
Yine aynı. Blue Red diye giderim ya. Beyaz biraz daha böyle akılda kalmadı gibi.
Mavi tam sahnesi
falan şeyle. Evet. Maviydi. Tam bağlantılı değil ama yine aynı temaların işlediği Veronica'nın kili yaşamı olması lazımdı.
Evet. O da ilancılık oldu aynen. Bu yüzden benim 4. filme geçeyim. Big Lebowski, 1998 yapımı Büyük Lebowski. ABD yapımı bir film. Coen biraderlerin çektiği Ethan'la Joel Coen'in filmi. Çok popüler bir film yani, belki dinleyen hemen herkes izlemiştir ama izlemeyenler için özet geçecek olursak, Dude diye bir karakterimiz var. Jeffrey Lebowski, kendi Dude diye tanıtıyor. Evet. Jeff Bridges canlandırıyor. Bu hippie bildiğimiz artık yani o 70'ten o çiçek çocuklar dediğimiz tiplemeler var ya, onların o nesilden artık orta yaşını aşmış birisi diyelim.
Farklı bir tarzı var, giyim tarzı.
Pek giyinmiyorlar. Fornozuyla dolaşıyor. Bowling oynuyor falan. Bir gün evine basıyorlar bunun. Muzır Neşriyat yapımcısı Jackie Treehorn diye bir abimiz var. Bunun yolladığı adamlar diyorlar ki işte senin karının borcu varmış. Öde onu. Para nerede Lebowski diyerek. Bu da evli olmadığını ispat etmeye çalışıyor. İkna oluyorlar. Fakat giderken bir tanesi halısına bevlediyor. İşte olayları çığırından çıkaran da o halıya olan müdahale oluyor. Akabinde bowling arkadaşı John Goodman'ın canlandırdığı Walter karakteri, ki yani muazzam bir karakterdir, ve Steve Buscemi, bunlar ikna ediyorlar. Diyorlar ki o zaman halının parasını alman lazım senin. Kimden? Hakiki diğer aranan, aslında adamların peşinde olduğu diğer Lebowski'den. Bu Big Lebowski ismi de oradan geliyor filmde. Ona Büyük Lebowski diyorlar. İş adamı. Onun yanına gidip ondan parasını almaya çalışıyor. Fakat adam bunları zırnık koklatmıyor. Bunun üzerine olaylar gelişiyor diyeyim. Karısını işte kaçırdı, benim karımı kaçırdılar, kurtarın, bana yardım edin falan diyor. Oyuncu kadrosu o kadar iyi ki yani, işte dedik Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman, Sam Elliott, John Turturro, yani muazzam bir kadroyla çekmişler. Fakat film temelde hani ne anlatıyor dersen, az evvel dedik ya pek böyle anlatması zor bir şey. Bu da aslında gördüğümüz bu Jeff Bridges'in canlandırdığı o çiçek çocukların 90'lara geldiğimizde nasıl bir hal aldığını, yani o yeni bir 90'larda yeni bir normal var, yeni bir standart. Bugün yeni normal demeyi seviyoruz da, o günün yeni normali, yeni standartlarında, yeni politik ortamında bu işte çiçek çocukların, hippilerin yaşadığı dönüşümü ya da onları nasıl vurduğunu, 90'ların nasıl onları bir sastığını, evet, salladığını görüyoruz.
Yani sadece bowling oynayıp böyle boş gezen. Mesela adam çok rahattı.
Onunla
yani.
Onunla en iyi iletişim kuran kişi bu Julian Moore'un canlandırdığı karakter. Lebowski'nin kızı sanatçı çünkü.
Sanatçı yani, olan. Değil mi? Evet.
Ama sanatçılığını sağlayan ya da o imkanı ona sunan şey babasının çok aşırı zengin olması. Yani bu aynı zamanda ama Judaism diye bir şeye götürüyor. Bir inanç biçimi diyelim ona. Ne bu Judaism denen şey? Dude karakterinin yaşam felsefesini alıp bunu bir çeşit din, inanç gibi bir hale getirmişler. Öyle ki yani orada Sam Elliott canlandırdı, kovboy karakteri diyordu ya hani sürekli işte Dude çok umursamaz falan, çok sallamaz gibi bir ifade konu. Dude abides diye hep sürekli bir slogan halinde konuşurlar. O şekilde bir yaşam biçimi ya. O senin fikrin. Böyle bir zorlama yok ya, biliyor musun hani hayatında. Memnun bulunduğu şartlardan memnun olma gibi bir durum var. Bu öyle bir şey olmuş ki hatta çok iyi hatırlıyorum. 2019 senesinde bizim enstitüde iki kişi mezun olurken mezuniyet demeyeyim de doktorasını yaptıktan sonra bir şey yaparlar. Eğlence tertip ederler Almanya'da geleneksel olarak. Bunlardan ikisi, bir tanesi şey gibi giyinmişti. Walter gibi. Öbürü de Dude gibi giyinmişti. Uzun saçlı, biraz daha sakal, top sakallıydı. O bornozla falan vesaire. Böyle bir kült takipçi kitlesi de var. Çok hakikaten şahane bir yapım.
Ödülü çok var mıydı acaba?
Ödül tarafına açıkçası çok şey yapmadım ama şu an bakıyorum pek bir şey yok. Yani öyle...
Yani Coen'lerden dolayı mı bu film bu kadar çok tuttu?
Siyah mesela 99'da en iyi yabancı film olarak 5. sıraya koymuş Türkiye'de Siyah ödülü. yani herhalde çıktığı zaman 99. Pek şey olmayan fakat zaman içerisinde herhalde iyice bu kült statüsüne kavuşunca herhalde takipçisi arttıkça, evet, popülerleşmiş.
İşte Coen yönetmenlerin tarzı anlaşıldıktan sonra hani değişik bir tarzı var çünkü normal bir film. Evet, normal değil. Seyirci izlese der ki bunu nasıl bir film, bunu ne anladık bundan.
Ya çok keyifli, çok komik, evet, bir film.
Ben geçtiğimiz günlerde tekrar izledim. Amazon Prime'de vardı. Hmm.
Özellikle küllerin saçılması sahnesini hiç unutamam.
Çok saçmaydı ya.
Mükemmel. Buradan o zaman senin son filmine geçelim.
Tamam, son filmim Truman Show. Aslında bilinen popüler filmlerden birisi. 1998 yapımı, Jim Carrey'in başrolünde oynadığı bir film. Konusunu bilmediğim filmdi. İzledikten sonra şok olduğum bir film oldu. Çünkü gerçekten inanılmaz yaratıcı bir senaryosu, hikayesi var. Truman adlı bir genç bir sahil kasabasında yaşıyor anladığımız kadarıyla. Onun hayat hikayesine odaklanıyoruz. Çok mutlu, çok enerjik, değişik tavırları olan böyle. Tamam, Jim Carrey'i biliyoruz. Zaten öyle bir rollerde oynuyor ama o karakterde de öyle bir neşeli, herkesin sevdiği bir isim. İşte yıllar sonra öldüğü zannet babasıyla karşılaşıyor. Ondan sonra zaten biz Truman'ın ne yaşadığını, nasıl bir dünyada olduğunu fark ediyoruz.
Sorgulamaya başlıyor yani bir yerden sonra.
Evet, sorgulamaya başlıyor. Diyor ki yani yıllar sonra neden geldi? Etrafındaki insanlar da ona farklı davranmaya başlıyor. Bunu fark ettikten sonra zaten biz burada hani hikayenin içerisine girmek istemiyorum. Belki hani sürprizi kaçmasın. İşte gerçeklik nedir, hakikat nedir, medya nedir, bize işte şov dünyasının anlatıldığı filmle karşılaşıyoruz. Aslında Truman çocukken alınmış bir yapımcı tarafından çok izlenen bir programın oyuncusuymuş. Etrafında yaşanan her şey stüdyodan gerçekliği ona bir şekilde inandırıyorlar. Ne oluyor? İşte bir gün gökyüzünden şey düşüyor. Spot ışık düşüyor.
Onu yıldız sanıyormuş.
Evet, şaşırıyor. Ya nasıl böyle bir şey olur? Biraz zaman geçiyor, bir bakıyor ki radyoda gökyüzünden böyle ışıklar, işte şeyler düşebilir diye bir meteoroloji uyarısıyla karşılaşıyor. Yani sürekli karşılaştığı bütün saçma olayları
meşruiyet katıyorlar ya da mantıklı hale
işte
getiriyorlar.
Meşruiyet katıyorlar. İşte şov dünyasının işte bu ürün yerleştirme abartması da aslında Truman'ın şaşırmasına neden oluyor. Bir bakıyor işte evde oturuyor ailesiyle, kahveyi içerken diyor ki işte bu kahveleri içiniz. Bir zaman sonra bunlara şaşırmaya başlıyor. Aslında işte bir bakıyoruz işte Christoph adındaki yapımcı bu dünyayı yönetiyor. Yavaş yavaş işte filmin figüran karakterleri, yani eskiden orada oyuncu olmuş karakterlerin Truman'a artık acıyıp gerçeği anlatması ile başlıyor. Biz bu Truman'ın dördüncü ekranı nasıl kırmasını izliyoruz.
Hatta
nasıl
o da çok ilginçtir mesela. Normalde hani dördüncü duvarı kırma hikayesinde izleyiciye yönelik olarak dördüncü duvar kabul edilir. Üç tane sahne, evet, ne bulundu? Burada tam tersine aslında O 3 tanesinden birinin kırarak 4.'yü kırıyor. Yani o evet. Açıdan da ilginç. Aslında ben bu filmin hani çok ciddi bir potansiyeli olup da onu sanki açığa çıkaramadığını hep hissediyorum. Yani hikaye olarak muazzam bir şey var. Bir fikir var ya doğru da öyle söyleyeyim. Biraz daha aslında daha vurucu da olabilirmiş gibi geliyor.
Senaryo biraz daha böyle güldürüye, komediye yakın. İşte şov dünyası olduğu için bir de işte izlenme kaygısı güdüldüğü için daha çok insanlara böyle daha işte genele hitap eden bir şov tasarlamışlar Truman'ın evet. olduğu. İşte Truman'ın doğuşu işte yani yıllarca insanlar Truman'ın büyümesini izliyor. İlk sevgilisini işte ne yaptığını, okula başlamasını. İşte burada
düpedüz röntgencilik dediğimiz şey aslında.
Aynen. Her yerde kamera varmış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Her yerde kamera var. Adam yani inanılmaz bir hayal kırıklığı. İşte şimdi gerçek dünyanın sorgulanması işte hikayesi. İşte burada genelde simülarklar geçiyor işte. İşte panoptikon.
Biz de Baudrillard falan konuşmayalım ya. Boş ver hiç
girmeyelim.
Evet.
bunlar da çok iletişimcilerin de genelde iletişim derslerinde okutulan filmlerden birisi. Ürün yerleştirmeler zaten bu yıllarda daha da arttı. Eskiden dikkat edersen mesela filmlerde çok gözü sokarlardı filme. Bir şekilde onu görürdük. Şimdi viral reklamı bir şekilde yerleştiriyorlar. Çok anlayamıyorsun abi. Böyle
Twitter'da Fenola'da 150'li daha ateşliyorlar.
Tabii. 100'müş galiba. 100 yani. Müymüş? Yazık ya.
Bir HES'i soralım. 100, onları.
Bir başkanın podcast.
Çok zor da var. şey meselesi de mesela bu reality show meselesi var ya bugün artık iyice sıradanlaştı ne bileyim işte bizde birbiri bizi gözetliyor diye BBG daha öncesinde işte Big Brother falan diye birçok ülkede vardı. Hani buralarda anlatılanların 3 aşağı 5 yukarı benzeri öncülü gibi biraz da Truman Show. Bu insanlardaki maili de gösteriyor. Yani düşünebiliyor musun? Kardashianlar diye bir gerçek var. İnanılmaz izlenme sayıları var bunların. Hayatlarını ne yapıyor bunlar? Nereye gidiyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Bunu komple takip eden bir kamera. Yani hani ünlü oldukları için ünlü dediğimiz celebrity denen bir tip var ya. Ya da işte influencer falan diyorlar. Etkileyiciymiş bunlar. Etkin şahıslarmış falan. Sadece meşhur oldukları için meşhurlar. Bunların mesela hayatlarını bize 7-24 gösterebiliyorlar ve birileri de hakikaten bunu oturup izleyebiliyor. Hiç izlemesen dahi maruz kalıyorsun. İşte bugün şu an konuşuyoruz öyle birisi var diyoruz. Bunun işte gönüllü bir biçimde yapıldığı çok tuhaf bir zamandayız yani. Truman Show biraz da bu anlamda adeta günümüzü anlatan diyerek tam da Orwell'ın telifinin kalktığı bir dönemde. Neyse rahmetliyi daha müteveffa Orwell'ı daha fazla üzmeyelim.
Orwell ve Steven Zweig'e ayıp ediyoruz bence. Gerçekten.
Yani ona ben çok şaşırmıştım. İlk başta gördüğümde böyle Türkiye'de çok okunanlar listesinde niye Zweig var falan diyorum. Çünkü Almanya'da falan tamam klasik de bir biçimde. Türkiye'deki o patlamayı bir türlü anlayamamıştım. Sonradan öğrendim ki telifi kalkmış. O yüzdenmiş.
Bir de hız çağı ya. İnsanlar artık bahsediyorsun ya önceden böyle kısa 15 dakikalık programları dinleyip kitap okudum ben diye dolaşıyor etrafta. Steven Zweig'in de bir 50 sayfa. Yani bir hikayesi 50 sayfa. İş Bankası yayınlarından 3 liraya alabiliyorsun. Bir bakıyorsun bunu bir metroda okuyabiliyorsun gerçekten. Okunuyor. Ondan sonra adam diyor ki işte bu ay 50 kitap okudum. Bakıyorsun hepsi Zweig. Bu yüzden ben mesela artık Goodreads'a falan eklemiyorum yani. Bütün öykülerim varsa öyle bir kitap onu okuyacağım.
Bütün öyküler. Hepsini
adam da gerçekten yazmış.
Güzeldi. Onda hani konumuz dışına çıktık ama yani güzel yazmış. Okumak lazım. Onu tavsiye ederim. Başkanın podcast karşı değildir falan diyerek. Buradan o zaman benim son filmime geçeyim. 94 yapımı evet, yani bunu söylemesem olmazdı. Pulp Fiction, ucuz roman. Tarantino'nun yaptığı bence hala daha en iyi film. En sevdiğim filmi. Ne oldu, ne oluyor anlatmanın en güç olduğu film. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki bu filmde. Yani ismi gibi o ucuz roman.
Hamburger yiyorlar adamlar.
Hamburger aynen şey neydi? Jamaika menşeli burger firmasının adı orada adı geçen. Big Kahuna aynen. Big Kahuna Burger. Şimdi Jules'la Vincent diye iki tetikçimiz var. Bunlar Marcellus Wallace için çalışıyorlar. Filmin başında bunların oturduğu mekanı aslında biz görmüyoruz. Orada başka iki karakter var. Tim Roth'la Amanda Plummer'ın canlandırdığı Pumpkin'le Honey Bunny karakterleri. Bunların bir diyaloğuyla başlıyor. Malum Tarantino'nun filmleri çok gevezedir. bizlerle konuşurken bir anda ayağa kalkıp bu bir soygun diye bağırıyorlar ve müzik giriyor, film başlıyor. Ne oluyor falan derken bir bakıyoruz bir sonraki sahnede John Travolta ile Samuel Jackson yani Jusla Vincent Marcellus Wallace için bir para almaya gidiyorlar, öyle söyleyelim. Yani karma karışık böyle farklı farklı hikayeler var. Birisinde mesela burada bunların diyaloğu var. Sonra bir aşamada görüyoruz işte yanlışlıkla Vince birisini vuruyor. Arabayı temizlemek için Tarantino'nun kendisini canlandırdığı karakterin oraya yanına gidiyorlar. Ne? Harvey Keitel bu işin uzmanı Wolf. O geliyor işte arabayı çok kısa zamanda temizleyecek. Hazır hale getirecek. Adamları falan cesetten kurtulacak vesaire. Sonra bir bakıyoruz Vince Marcellus Wallace'ın kız arkadaşına eşlik ediyor. Uma Thurman'ın canlandırdığı o meşhur dans sahnesinin olduğu ve bir milkshake'in fiyatı üzerine uzunca bir süre tartışmanın geçti. Yani filmde dediğim gibi konu olarak neydi bu konusu dersen öyle söyleyeceğim bir şey yok. Ya da mesela Bruce Willis meselesi var bir yandan da. İşte boksör bahis için bir teklifte bulunuyor Marcellus Wallace. Son anda ona da bir kazık attığı için peşinde onu vuracak. Bir bakıyorsun hani şey yok çünkü bir kronolojik gitmiyor hikaye birincisi. Bir başa bir sona çünkü filmin en başındaki kısma en son tekrar dönüyoruz. Evet. Mucizevi bir şey.
Abartılmış mı peki?
Hangi anlamda?
Gerçekten Pulp Fiction işte böyle karışık bir hikayesi olduğu için o dönem böyle farklı olduğu için ödüllendirildiği hani söyleniyor. Aslında
ya o dönemde böyle benzeri bir film yok birincisi zaten. Bu o haliyle de zaten sıra dışı bir şey. Benzersiz yani. O güne kadar böyle yapılmış bir film yok. Şey olarak böyle benim aklım mesela düşünce bu Fransız Yeni Dalgası'nda işte şey vardı Nefes Nefese. Jean-Paul Belmondo'nun falan oynadığı Godard filmi mesela. O nasıl ki hızlı hızlı kesimler var. Günübirlik çekiyorlar. Godard işte Belmondo anlatıyor. Godard'la oturuyorlarmış sabah. Bugün neyi çekecek falan. Kafede karar verip oturup ondan sonra onu çekiyorlarmış. Hızlı işte geçişler. Çok kısa sekanslar vesaire. O dönem için mesela sıra dışı bir iş. Burada öyle bir kaygıdan çok bu nasıl diyeyim hani farklı bir şey yapacakmış da sonradan demiş ki ya ben bunu işte değişik bir kurguyla sunayım. Araya ufak tefek şeyler serpiştim çünkü filmde üzerine konuşulan çok şey var. İşte mesela bir çanta var açılıyor orada bir ışık çıkıyor. Acaba o neydi? Bir şey Samuel Jackson'ın karakterinin böyle bir dindarlaşma aşaması vardı. Biliyorsun İncil'den Ezekiel kaçtı o sürekli okuduğu bir ayet vardı o kısmı okuyordu sürekli. Mesela bir sahnede işte adam ona çok yakın yerden ateş açıyor ama vuramıyor hiç. Tamamen boşa sallıyor. Onu bir mucize olarak görüyor. Ne bileyim işte bir sürü teoriler vardı. İşte Jules aslında ruhunu satmış da ruhu kaybolmuştu. O çantada o ışık oymuş da işte bilmem ensesinde bir yerde bir delik mi bir şey vardı böyle bir iz vardı. İşte o ruhunun oradan alındığına işaretmiş. Yani böyle o kadar çok şey vardır ki filme yüklenen diyelim mana vardır ki. Bu filmi şöyle özetlemek lazım sadece. Ya bu film güzel bir film. Eğlenceli bir film, ilginç bir film. Evet. Yavuz'un tabiriyle cool diyorlar ya bunlar. Böyle o anlamda bir film. Benzeri benim için yok yani.
Ben mesela şeye şaşırmıştım. Altın Palmiye almış yani 94'te. Cannes'da böyle filmler genelde olur mu hiç? Hep böyle genelde art house filmler oluyor artık.
Toplumsal
hani.
Gerçekçi filmler. Bu da gerçi döneminde açıkçası öyle pek de sıradan izleyicinin hani çok da teveccüh gösterdiği bir film değil başta. Sonrasında çok ciddi şey görüyor. Normalde hani Amerika'da açılış gişeleri konuşulur ya çok. Mesela filmin bütçesi 8 milyon dolar civarı. İlk açılış hafta sonunda işte 9 milyon civarı falan bir bütçe şey yapıyor, gişe yapıyor. Sonrasında dünya çapında toplamda 200 milyon doları geçiyor. Katlanarak artıyor ve John Travolta'nın da kariyerini kurtarıyor bu film. O böyle baş aşağı giderken bir anda tekrar yukarı çıkmasına sebep oluyor. Bu açıdan da onun önemli. Ama dediğim gibi bence hala da Tarantino'nun en iyi filmi, daha iyisini yapamadı henüz diye düşünüyordum şahsen.
Doğru, yok yapamadı.
Böylece aslında beşer tane filmi bitirdik. Böyle mansiyonlarımız, kısaca bahsetmek istediğimiz filmler burada çok fazla var. Ben o yüzden hepsini hani tek tek şey yapmak istemiyordum ama şöyle hızlıca geçebileceğimiz neler var mesela aklına gelen?
Forrest Gump mesela.
94 evet.
Forrest Gump bayağı böyle herkesin izlediği, popüler, sevilen bir film. Bayağı da ödül almıştı bildiğim kadarıyla. O da mesela iyi bir filmdi.
Şey falan vardı mesela o dönemde çekilen... Ben bu 5. filmi seçerken bayağı zorlandım demiştim. Hatırlarsın mesela daha önce konuşmuş Festen Celebration diye geçiyor. Kutlama o Danimarka yapımı olan Winterberg'in 98 yapımıdır. İşte çok sevdiğim Clerks mesela geçen gün oturup yine izledim. Düşük bütçeli Kevin Smith'in çektiği komedi filmi. 23 bin dolar mı öyle bir bütçeyle çekiyor arkadaşlarıyla falan. Aşırı derecede çok küfür var. Önceden uyarayım ama mükemmel bir film Clerks. 94 tezgahlarlar. Ya da Kiyoshi Kurosawa'nın 97 yapımı Cure filmi vardı. Yine gerilim açısından çok iyi bir film. Hanabi Fireworks 97 yapımı Takashi Kitano'nun. Çok şahane bir filmdir. Lehane vardı mesela. Nefret bizde gerçi protesto diye çevrildi. 95 yapımı. Çok harika bir filmdir o da. Onu mesela üzerinde daha çok konuşulabilir aslında Fransa'daki. Fransa'da gerçek
banlıyor hayat. Ha,
hiçbir zaman durulmuyor ki şimdi. Durulsun açıkçası. Hep güncelliğini koruyor o yüzden. Perfect Blue vardı. Satoshi Kon'un animesi. Bu 1998 yapımı. Aronofsky'nin filmlerinde ilham olmuş animelerdendir. Hatta haklarını da satın aldı fakat henüz çekmedi. Çekmeyi çok istemiş bu Perfect Blue'yu. 97'de Mononoke vardı mesela. Konuşabilirdik bunu da. Miyazaki.
Onu ben yeni izledim.
Çok şahane bir film değil mi?
Evet, çok güzel.
Netflix çağına inat. Hani onlar zorla böyle yapay güçlü kadın karakter oluşturmaya çalışırken Miyazaki 90'larda son derece doğal savaşçı prensesiyle değil mi?
Evet.
Kuvvetli kadın karakter böyle olur demiş onlara da anlamamışlar. Harika şarkıları var filmin. Son olarak da Rebels of the Neon God, onu da söylemem lazım. 92 yapımı Chai Ming-liang'ın ergenliğe dair yapılmış en iyi film olabilir. Tayvan'ın dönüşmesi, dijital çağa geçişiyle yine alakası var. Hayattan bir beklentinin olmaması. Orada da bizdeki gibi dershane mevzuları malum var. Sınava girme, geleceğe atılma. Onların yine aynı zamanda şeyleri de çok güzel işleniyor. Bu batıl inançları ya da inançları hangi açıdan baktığına göre. Çok şahane bir filmdir. Daha çok var konuşacak ama ben bunlarla bitirmek istiyorum. Çünkü bundan sonrası çok fazla olacak. Senden birkaç tane istiyorsan yine.
Ben birkaç tane hemen söyleyeyim. Animasyon mesela Toy Story.
Değil mi?
Toy Story'nin çıktığı 95 olması lazım. Evet. İlk filmi. O güzeldi. Matrix var.
Tabii 99.
99. Ondan sonra Rezervuar Köpekleri var. O da Tarantino.
Çok geveze bir film.
Scorsese'in Masumiyet Çağı var. Orada da Daniel Day-Lewis oynuyor. O film çok fazla galiba görmezden gelinen bir film oldu. O 1800'lerin sonunda o New York'taki biraz asil böyle zengin ailelerin hikayesini anlatıyor galiba.
Halka inmek istiyorsan 97'de Masumiyet Zeki Demirkubuz çekti. Yani Masumiyet evet, Çağı halka inemediyse öylesi de var. Verebiliriz.
Şitlerin Listesi iyi bir filmdi.
Ben onu hala izlemedim desem ne dersin?
Allah Allah, çok yakışmadı.
Bazı çok popüler oldu diye bir şey artık böyle bıktın izlemek istemezsin. Bu da öyle oldu. O yüzden hala izleyemedim ama izleyeceğim inşallah bir ara.
Muhakkak onu izlemek gerekiyor. Gerçekten o etkileyiciydi. Benim de ilk izlediğim şeylerden biriydi. Bu tür yani o soykırımı anlatan filmlerden. İkinci Dünya Savaşı filmlerinden. Sonra şey vardı. American Beauty. Bu Kevin Spacey'nin oynadığı
sapık adam seni. O havada uçan poşet diye özetlenebilir film.
Şey vardı, Danny Boyle'un Transporting vardı. Bu
çok daha iyi bir filmdir kesinlikle.
Evet, o iyiydi. Fargo.
Fargo doğru, ben onu unutmuşum tamamen bak. Doğru, 96 yapımı.
Fargo ne acımasız bir filmdi ya gerçekten.
Şahane bir filmdi o da hakikaten. Çok şiddetli uyaralım şimdiden.
Evet. Şey, Esaretin Bedeli. Abi adam ilk 250'de birinci ya. Bu film niye görmezden geliyoruz?
Doğrudur ya. Öyle açık diyorlar. Ya kötü film değil. İyi film de ya. O kadar iyi.
Tamam da bunun kitlesi nasıl bu kadar o birinciliğe geldi? Nasıl bir lobileri var ki yani? Yönetmen de çok şey değil.
Ya Frank Darabont'un en çok ön plana çıkan film işte bir Yeşil Yol var. Bir de bu var aslında.
Demek istedim hani böyle üst düzey böyle popüler bir yönetmen olsa ne bileyim hani bütün sektör elinin altında istediği gibi ya, film inmiyor ya. O bire koydular onu.
O artık şey yaptılar hani Hint filmlerine böyle bir müdahale ettiler. Çünkü Hintliler basıyordu 9-10 evet. Filmleri. İşgal etmişti. Onlar için ayrı bir 250 yaptılar da. Bu artık sanmıyorum ineceğini yani orada kaldı.
şey vardı. Altıncı his, ölü
ha,
adamlar
I see
görüyor.
Dead People. Evet, hatırladım.
Küçük çocuk. Aslında öyle biri yokmuş.
O adam ölü. Filmi izlemeye gerek kalmadı. Şey, Night Shyamalan mıydı? Neyse de söyleyemiyordum onun da ismini. Onun herhalde tek filmiydi. Belki Science da fena değildi gerçi de.
Split diye bir tane film çıktı. Split olması lazım. Yakın zamanda çıkmıştı. O da bir psikolojiyle ilgiliydi. Sonra bir de Olan Şüphelileri söyledim mi? Olan Şüpheliler.
Doğru, o da 95 yapımı.
Türk, biliyorsunuz onun ana karakteri Türkmüş. Kaiser Söze.
Kaiser Söze.
Nereliyse adama Türk dediler. Asıl katilin Türk olduğunu söylemişler.
Kaiser Söze, Kevin Spacey'nin yine başrolünde oynadığı iyi bir filmdi. Olan Şüpheliler.
Evet.
Ben Olan Şüpheliler
ama ters köşe yaptı.
Olan Şüpheliler ve Esaretin Bedeli'ni tamamen hikayeyi böyle anlatan, sonunu söyleyen, sinopsis vermeyi bilmeyen bir arkadaşın filmin tamamını anlattıktan sonra çok güzel film izlemelisin demesiydi. Sürprizi kalmadı ama yine de keyifliydi açıkçası yani.
Keyifliydi. Titanic vardı bak. Mesela Titanic de iyi bir film. Niye Titanic'i?
Sevmiyorum Titanic'i ya. Bilmiyorum.
Çok uzundu.
Ya hem o hem sonunu biliyorsun zaten. Gemi batacak.
Bir de batacak.
Ya böyle şey, hani orada daha belki bilmiyorum anlatılabilecek başka hikayeler de olabilirdi ama hikaye temelde ne anlatıyor? Yani bir tane kadın işte.
Zengin çocuk.
Zengin kız, fakir olan. Yani bir de şeyi de görmüyoruz. Jack diyordu galiba. Hani acaba Titanic'te mesela Jack kurtulsaydı ondan sonrasını görseydik nasıl olurdu diye. Düşünebiliyor musun? Diyelim gemi battı ama o ikisi de kurtuldu. Sonra gidecekler. Böyle şeyde mi yaşayacaklar? Jack'in gibi evinde mi yaşayacak o zengin kadın? Onunla birlikte mi gelecekti acaba? Hayatını devam mı ettirecekti? Yani bu böyle şey.
Ya abi orada okyanusun ortasında bir tahtaya kadın tek başına oturdu. Adam suda kaldı. Resmen elini tutup da çekmedi ki orada. Kaldırır mı sonuçta bunun suyun kaldırma kurulu?
Billy Zane'e haksızlık edildi o filmde diyerek. Başkaca epey bir film vardı ama yani işte 12 Monkeys vardı. All About My Mother, bu şeyin, Almodovar'ın Annem Aklımda Her Şey. Being John Malkovich mesela. Ne bileyim, Cennetin Çocukları vardı. Siklo vardı. Hiçlo ya da diye geçen bu Vietnam filmi. Funny Games vardı. Aklıma ilk gelenlerden. Bu kadar 90'larda inanılmaz sayıda film vardı. Kült olan Leon vardı mesela. Peki.
Evet ya, bu Matilda falan. Saksı taşıyan.
Lock, Stock and Two Smoking Barrels şeyin.
Evet bak, Gürkan çok severdi.
Gürkan katılmadı programa, o yüzden olsaydı o söylerdi mesela her bunu.
Yoğunduk.
Yoğunluğundan ötürü.
Kubrick'in şeyi vardı aslında, bu Tom Cruise'la şeyin oynadığı
Ice White Shot değil mi? Son film.
Aynen. Hani bu şeyleri gözü anlatıyor. Tarikatçılar. Evet.
Bu Bilbao şeyi demeyi çok sever bu. Seçim.
Kübri'yi bunlar öldürdü bu yüzden galiba.
Öyle diyorlar.
İfşa etti çünkü.
Duyuyoruz. Eyvallah. Burada dediğim gibi sayacak çok film vardı. Bir de Türk filmi olarak Tabutta Döveş Yata aklımda kalan. Masumiyet
evet,
demiştik.
Iyiydi.
Eşkıya da o zamanlar çıktı. Yani Her Şey Çok Güzel Olacak da var, sevdiğimiz bir film. Başka da açıkçası benim aklıma bir şey gelmiyor. Senin ekleyeceğin bir şey var mıydı yoksa burada bitirelim mi?
Yok.
90'lar çoktu. Çok güzel filmler vardı. O yüzden biraz uzattık ama burada bitirelim dedim ben de.
Bitirelim aynen. 80'lerde görüşürüz.
80'lerde görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Başkanın Podcast ismiyle Twitter'da, Instagram'da takip edebilirsiniz. Soru, görüş, öneri, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bekliyoruz. Eğer hoşunuza gittiyse paylaşmanızı sizden istirham ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.